Merhaba sevgili izleyenler. Merhaba. Önemli Şeyler TV'ye hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhaba. Çok hazırlıksız yakaladım sizi.
Evet Özay Bey, arada böyle oluyor.
Düşünüyordun o sırada değil
derin
mi?
Derin düşüncelere dalmıştım. Konumuz derin ya.
Derin, evet.
Böyle düşünüyordum böyle, niye böyle şeyler oluyor falan diye.
En ilgi çeken Japon oldu.
En ilgi çeken de değil ya.
Bize göre en iyi...
Bu daha doğru.
Yine her zaman gibi. Bize göre en iyi 10 savaş karşıtı film.
10 yok ya.
10'dan fazla mıydı?
Oho. Ne onu?
10'dan fazla varmış.
Hızlı hızlı geçeceğiz. 10 tane yok ama.
10 tane yok. Yani şöyle. Gene tabii ki bunların içerisinde çok iyileri de var. Kenarda köşede kalmış olanlar da var.
Hatta biraz kötü olup aslında... Hani film kötü belki ama mesajı güzel diye yer bulmuşu da var. Diyeceğim de o da yok çok ya. Yok yok, fena liste değil yani.
Yok yok, güzel. Son dönemde Türkiye'nin coğrafi konumundan da kaynaklı yaşanan sıcak durumlarda göz önünde bulundurulduğunda, yani aslında savaş bizim topraklarımızda kolay kolay uzaklaştırılabilen bir şey değil ne yazık ki.
Ya savaş, hani şeyde değiliz tabii böyle, savaş olmasın el ele yürüyelim diyeceğin sevgi pıtırcıkları değil. Çünkü savaşın olacağını biliyoruz, kaçınılmaz bir şey. İnsanlık tarihi kadar eski bir şeyden bahsediyoruz.
Doğanın her yerinde, dünyanın her yerinde savaş var.
Var ne yazık ki. Sadece buna nasıl bakıldığı, ne kadar bizimle alakalı olduğu önemli bazı şeylerin. Ya da hani her bir insan ne kadar değerli. Hani ölenler için kimi biri bir şey diyebiliyor ya. İşte birkaç şehidimiz var. Lafını kullanabiliyor yani. O birkaç ki. Yani hani birkaç kişi ölmüş bizden.
Tabii burada liste yaparken de şeyde dikkat ettik. Hani şimdi savaş karşıtı derken kafada direkt şey oluşmasın. Böyle elde... Dövizler, sokakta yürüyen, protesto yapan insanların hikayelerini anlatan filmler değil.
Yok.
Savaşı sıcak hattında gösterip de savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteren filmler. Yani illa her film aksiyon barındırıyor diye de savaş karşıtı olacak diye de bir düşünce yok. Bunda böyle de düşünmeyin tabii ki.
Yani antimilitarist düşüncelere sahip savaş filmleri aslında çoğu.
Evet. Akla gelen ilk filmle başlayabiliriz bence.
Başlayalım. Tabii ki herkesin aklına muhtemelen ilk Er Ryan'ı kurtarmak. Popüler çünkü.
Steven Spielberg'ün 1998 yapımı, bol ödüllü. Matt Damon, Tom Hanks, Vin Diesel gibi birçok ünlünün yer aldığı.
Zaman ünlü değil ama bazıları.
Bazıları değil,
değil
o.
Vin Diesel popüler. Mesela ünlü değil.
Vin Diesel'in gene bir ünü vardı. Öyle Hollywood çaplı bir ünlülüğü yok.
Ben mesela tanımıyordum yani. Bilmiyordum. Sonra şey oldu.
Riddikler daha mı önceydi? Daha sonra değil mi Riddikler? 2001-2003 falandı. Evet. Doğru.
Yani tabii Er Ryan'ı kurtarmak önemli. Hani Spielberg'ün zaten sinematografisi her filminde aşikar. Bir Normandiya çıkarması var filmde.
Evet, ilk filmin hala ilk yarım
saati. Seyredelim yani ilk yarım saat 20 dakika inanılmaz işler oluyor.
Yakın dönemde ben bir daha izledim. Amazon Prime'da vardı. O ilk yarım saatin böyle afakanlar bastırdığını ilk defa hissettim. Yani daha önce nasıl bir gözle izlediğimi bilmiyorum ama böyle aradan bir 10 yıl geçtikten sonra bir daha izlediğimde o ilk yarım saatlik süreç cidden böyle fil oturmuş gibi hissediyorsun.
Tabii şey tartışılabilir. Öyle çok aman aman birazdan vereceğimiz örnekler gibi savaş karşıtı bir film değil aslında o kadar da o oranda.
Savaşta yaşanılan arkadaşlık,
sadece şeyi çok iyi anlatıyor. Yani hani bir birey için bu kadar bireyi feda etmek, işte askerliğin belli bir noktadan sonra aslında ne kadar mantığı dışarıda bıraktığını gösteriyor. Hayatın değersizleştiğini gösteriyor. İşte Alman askerin yakalandığı sahnede belki daha... sözünü sakınmıyor diyelim ama onun dışında öyle çok da antimilitarist bir film değil.
Ya orada antimilitarist tarafı o general canlandıran, Bryan Cranston canlandırdı galiba, kolu kesik olan. Hani işte bir kadının 5 tane çocuğu ölmüş, 6.sının ölüm haberini vermeye hiç kimsenin yüreği işte yetmez.
Hani biraz orada da şey var. Milliyetçi duygular da var. Onlarla da oynuyor.
Tabii onlarla da oynuyor. Steven Spielberg seviyor zaten böyle şeyler.
Seviyor. Hatta bir diğer filmde gene ondan devam edebiliriz. Schindler'in listesi diyebiliriz.
Schindler'in listesi. Yani listedeki diğer filmimiz 1993 yapımı.
Bu tabii ki daha lafını sakınmayan bir film. Spielberg'ün de kökeninden tabii Yahudi kökenli,
Yahudi kökenli olduğu için.
Gayet hani taraflı bakıyor diyeceğim de zaten taraflı bakılacak bir konu bu. Hani bir taraf var.
Yani aslında bir ana karakter yok ben. Yani baktığımız zaman Schindler'in listesi. Tamam, hani Schindler karakteri Liam Neeson'ın canlandırdığı. Bir o var, bir de Ralph Fiennes'in canlandırdığı Alman subayı var. Hani ikisi beraber ana karakter gibiler. Hani oradaki zulmeden, dikte eden Alman subaylarıyla bir şeyleri kurtarmaya çalışan bir Alman vatandaşı var. Ve ortada da toplama kampındaki Yahudiler var.
Çok sarsıcı bir film.
Sarsıcı bir film. Müziğiyle de, görüntü çekimleriyle de yumruk atar yani her sahnesiyle.
Hala
izleyici.
Da öyle yani hani hiçbir şekilde o sarsıcılığını yitiren bir film değil.
Zamansız bir film. Yani sinemayla ilgileniyorum deyip de bu filmi izlemiyorsanız da Çok üzersiniz bizi gerçekten.
Üzüldük.
Yani mutlaka izlenmesi
Netflix'e
gereken.
Netflix'e var bu arada hala.
Evet evet.
Çıkmadı diye biliyorum. Hı. Yani temiz bir kopyası var, izleyebilirsiniz orada yani.
Evet. Hep Netflix övüyoruz, hadi bakalım.
Övmüyorum canım, orada var şu anda. Ne diyeyim, torrent indirin mi diyeyim ya da hadi Blu-ray vardır, DVD'si vardır alın. Zaten arşivinizdedir. Ya da arşive katarsınız da.
PirateBay.com.
Onun dışında da şu an Netflix yapabiliyoruz. Yani onu anabiliyoruz yani. En başka nerede var? Çok iyi torrent sitelerim var.
Ya da yazıcı olun, alt katına iniyorsunuz.
Var mı hala o işler?
Var mı, hala devam ediyor. Çünkü bu DVD satan dükkanlar hala açık.
Onlar başka işler çeviriyor canım.
Yani tamam, bilgisayara format atıyor, bir şey yapıyor vesaire falan da. Yine
onlar
de,
da torrentten indirip basıp basıp.
O da yapıyordur ya da toplu alıyordur.
Bir şeyler yapıyorlar işte. Neyse, o başka bir şey.
Sonrasında iki tane daha aslında Amerika'nın savaş içerisinde bulunduğu Apocalypse Now ve Thin Red Line var. İkisini beraber anar gibi oldum ama Apocalypse Now Coppola'nın
Fransız
en başarılı Coppola filmlerinden bir tanesi. Kesinlikle. 1979 tarihli.
Yani Vietnam Savaşı'na hani en sert şekilde karşı duran filmlerden bir diyebiliriz tanesi. Aslında.
Ki tam da yakın dönem, 79-72'de mi?
78 olması lazım. 79.
79. Vietnam Savaşı 72 miydi, 73 müydü, öyle bir dönemde
yani yakın
bitiriliyor.
Dönem, tabii o hala yaraları sararken çekilmiş. Gene lafını sakınmayan diyelim işte.
Asker psikolojisine doğru da çok iyi giriyor.
Bir de oradan dönenlerin hali ortada Vietnam'dan. Hani hep derler ya, biz işte aslında oraya giden askerlerin %12'si, 13'ü savaştı. Kalanı arkada yaydı diye bir söylem var Amerikan tarafından. Hani birazcık o işi hafifletmeye çalışıyorlar. O %13'ün bile ne hale geldiğini aslında bu filmler bize gösteriyor.
Bir de şey vardı, bir çizgi romanda mı okumuştum, bir dizide mi bahsediyordu? İşte Vietnam gazisi diyor ki, yani bizim babalarımız 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde onları kahraman gibi karşılamışlardı. Ama biz kahraman gibi karşılanmayı beklerken Amerika ayak bastığımızda herkes bizim suratımıza tükürüyordu der. Hani Vietnam'ın aslında halkın üzerinde sağcısı da solcusu da ne kadar
başarısızlık olarak
yüzünden gösterilmesinden kaynakla nefret edilmiş bir dönem yani. Onu da güzel bir şekilde aslında anlatıyor Apocalypse'ni.
Marlon Brando'nun işte deliren bir Amerikan subayı mı artık?
Gerçekten delirdiği söyleniyor onun orada ama.
Marlon Brando'nun öyle çok vukuatı var ya rahmetlinin.
Sarhoş gelip sarhoş kaydetti ve senaryoda şeyi okumadığı söyleniyor sahne için.
Ama doğaçlamanın, yani eğer öyleyse doğaçlamanın gücünü görüyoruz zaten Apocalypse Now'da. Bu arada hani bir dipnot yapalım. Geçen aylarda Cinemaximum'larda yenilenmiş bir versiyonu oynadı Apocalypse Now'ın. Yenilenmiş değil hatta. İnanılmaz bir yeni bir teknikle temizlenmiş, elden geçirmiş. Hem ses hem görüntü olarak bir versiyonu oynadı. Tahminim çok büyük ilgi gördü. Ben izleyemedim. Bir kez daha vizyona gireceği, belki de hatta biraz daha uzun vizyonda kalabileceği söyleniyor. Mart ya da Nisan ayı gibi.
Bir daha izlenir yani.
Sinemada. Aklınızda bulunsun. Cinemaximum'da arada bir böyle güzel şeyler geliyor.
Ondan sonrasında 98 yapımı Thin Red Line var. Terrence Malick'in.
Yani bütün bu birazdan geçeceğimiz filmler de dahil benim favorim.
Favorim.
Evet.
Bu da yani Vietnam'da geçiyordu.
Konusuyla alakalı. Bu da Vietnam.
O yüzden hani beraber aslında.
Yani burada bu Terrence Malick zaten aslında şey.
Belgesel yapımcısı mıydı?
Yani o belgesel işlerini de biliyor ya da o dile yakın filmler çekmeyi, genelin sıkıldığı ama bir azınlığın hayran hayran seyrettiği filmlere imza atıyor. The Tree of Life'dı sanırım Brad Pitt'in oynadığı. Mesela etrafımda herkes yolladı etti. Ben böyle nedense acayip sevdim yani. Hani anlatmaya çalıştığı şeyi sevdim. Kendimce anladım. Anlayabildiğim kadarıyla sevdim. Burada da savaşı şey olarak anlatması çok güzel. Tasvirleri çok güzel. Yani hayran hayran izliyorum. Hala açar açar izleyebilirim yani, o kuvvette. Yani arkada çatışma olur, sen gürültüyü, çığlıkları duyarsın. Ama ekranda gürültüden, çatışmadan, yuvasından düşmüş bir kuş yavrusunun ölümünü ekranda seyredersin. Yani aslında biz insanoğlunun gerçekten sırf birbirimize değil, her şeye ne kadar saygısız olduğumuzu kanıtlayan bir sahne. Çok sarsıcı bir sahneydi. O yüzden her anlamda benim favorim. Oyunculukları, görüntü yönetmenliği, dediğim gibi imgeleri. İnanılmaz bir film.
Döneminde Türk televizyonunda da yayınlanmış bir film diye hatırlıyorum ben bunu. Çünkü televizyonda izlediğimi hatırlıyorum ben onu. Yani çünkü bende kopuk kopuk bazı sahneler.
İnce kırmızı çizgi. Kırmızı nokta vardı.
Kırmızı nokta vardı. Yok abi, o değildi. Ona benim yaşım çok az tutuyordu.
İnce kırmızı nokta.
Hayal meyal hatırlıyorum.
Hayal meyal hatırlıyorsun.
Çikolata. Çin. Ananas. Benim favorim listedeki Full Metal Jacket 1987 yapımı Stanley Kubrick'in. Bu da gene bir Vietnam. Bu benim favorim. Yani sen nasıl Thin Red Line listede favori? Gerçi burada benim bir tane daha favorim var da. Hadi ona gelince ona
burada
şey yaparız.
Burada favori deyip hani diğerlerini dediğim gibi hiçbir şekilde yani şu an söylediğin gibi yani hani
full metal jacket
Full Metal Jacket inanılmaz bir film yani.
Kubrick'in hem sinema dahisi olduğunu gösterdiği hem gerçekten savaş karşıtlığı yönünde Erayn'ı kurtarmakla hani böyle yan yana koyabileceğim kalitede.
İkiye bölmesi çok güzel film.
Evet, ikiye bölüyor. İlk başta bir kampta geçiyor
kampta
zaten.
Kampta geçiyor. Kamptaki sertliği gösteriyor.
Sonra savaşın sertliğini gösteriyor.
Aslında orada hiçbir şekilde insanoğlunun hazırlanamayacağını, istediğin kadar bağıran çağıran bir komutanın olsun yüzüne tüküren. Savaşın tabii ki psikolojisi gerçekleri. Bozulan, kırılan karakterler var filmde. Çok önemli oyuncular. Vincent D'Onofrio tarafından canlandırılan banyo sahnesindeki karakter var. Ama sonrasında savaş bambaşka bir gerçekliğe itiyor herkese. Çok rahatsız edici film aslında.
Evet, oradaki eğitim çavuşu da bir iki ya da üç sene önce onun ismini unuttum. Kaybettik.
Evet. Niye kaybettik?
Öldü. Nazik söylenir ya kaybettik evet. diye. Ölümünden sonra bir kaset çıktı ortaya. Kubrick'e adamın ne derler? Tanıtım kaseti gidiyor yani hani. Bu rol için bu adamı düşünüyoruz. Ne dersin diye. 25 dakikalık bir kaset boyunca adam hiç susmadan bağırıyor kameraya karşı.
Hakaret.
Hakaret ediyor. İşte seni pislik, seni solucan, işte nasıl işte şınav çekemezsin. Ben burada ığlayarak konuşuyorum ama bunu non-stop bir şekilde hiç durmaksızın ekrana bağıran bir adam olduğunu düşünün. Kubrick bu diyor yani. Bunu istiyorum ben diyor.
Doğru adam.
Böyle bir anekdotu var.
Ama o rolde yapıştı evet, oyuncuya. O kaldı ben yani. De hatırlamıyorum. Böyle çok böyle askeri filmlerde hep böyle komutan, subay bir şeyleri oynadı o da.
Evet. Bir Kubrick başka filmi daha öncesinde çekmiş oldu 64 yapımı. Doctor Strangelove. Bu da Kubrick'in ilk böyle aslında ortaya çıkışında.
Parodisi biraz aslında
parodisi.
Bu film. Savaş parodisi.
Savaş parodisi.
Diyebiliriz.
Soğuk savaş parodisi hatta.
Peter Sellers oynar hatta. Pembe Panterimiz. Bu çok özel bir film. Dediğimiz gibi bu işin biraz daha böyle hani nükleer savaş korkusu üzerine parodi tadında ama gerçekten çok sivri dilli bir film.
O aslında farklı olmasının sebebi de şundan kaynaklı. Savaşı göstermiyor size.
Evet.
Bir oda dolusu siyasetçi ve general neden saldırmalıyız, neden saldırmamalıyız. Yani aslında
güvenli
bu kadar
sularda aslında karar vermek çok kolay. İnsan hayatları üzerinde. Bas düğmeye toplu bir şekilde ölebilir insanlar.
Düğmeye bassak mı basmasak mı kavgası var burada.
Evet, çok başarılı film gerçekten.
Bir de sonrasında Das Boot 1981 Das yapımı Boot. Almanya yapımı. Bir
Wolfgang
U-Boot.
Petersen'in filmi.
Wolfgang Petersen.
Hollywood'a filmi. Transfer oldu sonra.
Uu, fena yıldırım çarptı ha.
Şimşek mi çaktı?
Ne oluyor? Şimşek çaktı. Aklım çıktı izlerken.
Yani korkma.
ne demiştik?
Das Boot.
Das Boot demiştik. Bir denizaltıdaki klastrofobik korkuyu da aslında. Kapana kısılmışlık korkusu da var içerisinde.
Tabii. Bu normalde yönetmenin kurgusu 3 saati aşan bir film yönetmenin kurgusuyla. Asıl keyfi de o versiyonda bu arada. O dönem tabii oynatamamışlar sinemalarda. Bayağı 1 saat falan kırpmışlar filmi. Ama bütün detaylar aslında verilmek istenen mesaj gerçekten o uzun kurguda çıkıyor. Hani bu bir denizaltının içinde sıkışan askerlerin savaşın göbeğinde. Önce ölüm korkusuyla yüzleşmeleri, daha sonra birbirlerinin ne kadar çabuk düşebilecekleri. Yani savaşın aslında başka biriyle değil, gerçekten korku ortaya çıktığında kendi hayatın için herhangi birinde savaşabilirsin. Ben şu anda yani hani bana mesela dış ses silah doğrultsun, özellikle şunu yap desin, hiç düşünmem.
Hayatın daha önemli çünkü.
Tabii ki.
Herkesin hayatı daha önemli.
Yani bu şey ruhu çok iyi veren bir film. Çok şimdi kuvvetli bir film ama gerçekten
için
klostrofobik bir film bu arada. Evet. Hani öyle bir darlanıyorsanız o tarz işlerden sıkabilir canınızı. Özellikle son 1-1,5 saati böyle falan oluyorsun. Böyle
tansiyon böyle aletimi boncuk getirin falan.
Yok ben öyle demiyorum da boncuk boncuk terliyorum.
Boncuk boncuk terledim. Kafam düştü. No Man's Land var listede. Benim izlemediğim Hakan Beyciğim'in eklediği 2001 yapımı Bosna Hersek ve Fransa ortak yapımı.
Evet, sinemada izleme şansına erişmiştim bu filmi o zaman. Cücük 21 yaşındaydım yani.
Bu No Man's Land'in No Man's Sky ile bir bağlantısı yok herhalde.
Burada bitirelim bence programı.
Hepsiz mi yapacağınız? Yani, hepsiz mi yapacağınız?
No Man's Land Sırp katliamı döneminde. Bosna Hersek Savaşı zamanında geçiyor işte. Tarafsız bir ne derler?
Tarafsız bölge.
Bölge değil ya.
Sınır.
Yani, yok be.
Şerit.
Savaşta kazarsın. Hendek.
Cephe, hendek.
Bir hendeğin içinde sıkışan bir Sırp, bir Boşnak askeri var. Tabii ki düşman oldukları için birbirlerini önce öldürmeye çalışıyorlar ama arada sıkıştıkları için iki taraf da onları hiç umursamıyor.
Sürekli atış halinde.
Yağdırıyor, bombalıyor ve bu adamlar birlikte ancak aksiyon alırlarsa kurtulabileceklerini anlıyorlar ve daha sonra birbirlerini tanıyorlar. Hı hı. Konuşuyorlar, konuşmak zorunda kalıyorlar ve gerçekten bir dostluk doğuyor, farklı bir dostluk. İnanılmaz özel bir film bu arada. Hı hı. Yani gözden kaçmış bir film.
Evet,
tabii
benim,
ki.
Benim için öyle oldu burada. Yani ben afişini görünce hatırladım. Evet, böyle bir film vardı. Ben bunu izlemek istiyordum dedim de bana hatırlattığın bir film oldu.
O dönem festivallerde bayağı boy göstermişti. Yani ben de öyle izleyebildim. Yoksa hani bizim ülkemizde
yani
kolay kolay vizyona girecek
savaşan film değil.
Savaşan
iki tarafın birebir karşıya geldiğinde biz
aslında,
ne yapıyoruz?
Evet. Demesi.
Demesi aslında film.
Ya o
bu
belli
konuda.
Savaş şeyleri, hikayeleri vardır ya. Bizim de Çanakkale Savaşı zamanı. Hani Anzaklarla. Ara verip, Anzaklarla futbol oynarlar.
Tabii,
birbirlerine yemekler verirler.
Falan.
Sigara içerlermiş. Aslında işte saçmalığı güzel özetliyor böyle filmler. Evet. Yaşanan bu saçmalı.
Ne için savaştın?
Gerçekten yani hani bir tepede kan isteyen baronların düğmeye basması çok kolay.
Kolay.
Gerçekten. Medya gücü de artık ellerinde, insanları da kandırmaları çok kolay. Ama bu böyle oldu, bu yüzden bunu yapıyoruz diyor. Ve milyonlar böyle aa tabii ki hemen diyor. Ne yazık ki.
Ne yazık ki. Bir listedeki favorim demeyeceğim ama listedeki en üzücü filme geçiş yapıyorum.
En üzücülerden.
Japonya'dan çıkmış bir anime olan kendisi. Grave of the Fireflies, Ateş Böceklerinin Mezarlığı, mezarı ya da. İki çocuğun bir hikayesi,
abi kız kardeş. Hayatta herhalde çizilmiş en şirin küçük Japon karakter olabilir yani.
Olabilir. Abisinin o işte İkinci Dünya Savaşı'ydı değil mi?
Hiroşima bombası.
Hiroşima'nın yaşandığı.
Atom bombası atıldığı gün geçen bir hikayesi var.
O yaşanan insanlık ayıbından diyelim. Uzaklaşmaya çalışıyorlar fakat bir yandan da abi karakteri kız kardeşi masumiyetinde kaybolmaması için bazı şeyleri saklamaya çalışıyor.
Annesini, aileyi arıyorlar bu arada çocuklar.
Aileyi arıyorlar bir yandan da.
Hayatta kalmaya, karınlarını doyurmaya çalışıyorlar ama dediğin gibi hani küçük kardeş olabildiğince psikolojik olarak hasarsız çıksın diye abi yırtınıyor.
Evet, abi yırtınıyor. Listemizdeki iki animasyondan
çıktığı
bir tanesi.
Çıktığı dönemde bayağı olay olmuş. Disney o dönem haklarını almış yani hani bu nasıl bir iş deyip. Avrupa Amerika dağıtımı Disney'e.
Hala onların elinde diyebiliriz.
Onların elinde. Yani Disney Plus geldiğinde herhalde ülkemize
orada görürüz
açıldığı gibi Grave of the Fireflies'i görebiliriz.
Disney Plus'ta izleyeceklerimizin arasında izlerken de yanınıza bol bol mendil alınız ki burnunuz akarken, hüngür hüngür ağlarken fena bir film. Benim lisedeki ikinci favorim olan bu da dramatik seviyesi
bu
çok yüksek olan. Bu da bol mendil isteyen. Life is Beautiful.
İnanılmaz bir film.
Hayat güzeldir. La Vita Bella. İtalya'daki ismiyle.
Roberto Benigni.
Roberto Benigni'nin hatta bununla Oscar kazanmıştı. Sahnedeki heyecanını paylaştığı videoyu mutlaka yani YouTube'a girin.
Evet.
Zaten YouTube'dasınız bunu izlerken. Yukarı araştırın. Roberto Benigni. Oscar speech yazın. Adamın neşesini bir görün. Sonra bu filmi nasıl çekmiş bir de onu düşünün.
Evet. İnanılmaz bir film ama yani hani babayla oğlun artık aşkı diyelim. Yani o da bir aşk türü, sevgi türü neyse işte.
Daha önceki listemizde ben bunu kaldırdım diye sen çok...
Ben kurulmuştum sana. Nereden kaldırmıştık bunu?
14 Şubat filminde.
14 Şubat listesinde, Sevgililer Günü
evet,
listesinde.
Evet, çünkü aşk. Bence bu da bir sevgi işte, aşk yani.
Yani orada hani kadın erkek aşk
olmak
hikayesi
zorunda değil,
değil
yani.
Sonuçta aşk dediğin şey. Baba evet, oğul arasında
olabiliyor.
Erkek
erkeğe de olabiliyor, kadın kadına da olabiliyor. Baba çocuk, anne çocuk da olabiliyor. Yani inanılmaz bir film. Hani bu savaşı aslında komedi... Dozu da yüksek bir film belli oranda ama komediyi savaşı hafifletmek için savaş ne diyelim yani olgusunu hafifletmek için kullanmıyor hiçbir şekilde. Aksine bence komediyle daha da çok büyük makara yapıyor.
Dalga geçer gibi
savaşla gözüküyor. Savaşı haklı kılanlarla başlatanlarla müthiş makara geçiyor ama finali zaten herhalde yazılmış en acayip finallerden biri yani. Hani o final yüzünden muhtemelen bence o kadar izlemedim. Hani bazı filmler vardır 5 kere izlersin, 6 kere izlersin.
Benim de 2 ya da 3 kere izlediğim bir filmdir evet.
Ben de 2'dir yani 3'e elim gitmedi yani hani istemedim. Niye yüreğim o kadar burkulsun dedim. Sarsıcı.
Bilmiyorum yani film 2. Dünya Savaşı'nda Mussolini İtalya'sında geçiyor. Onu da belirtelim. Buradaki işte Yahudileri topluyorlar. Orada da gene yaşanan bir insanlık ayıbı söz konusu. Orada oğluna aslında bir yarışma içerisinde olduğunu göstermeye çalışan bir baba figürü var. Bunu izliyoruz. Life is Beautiful'da da. Bahsetmeden geçmeyin hikayesinden. Bir Oliver Stone'un Platoon filmi. Meşhur. Yani
meşhur şu eller havada sırttan vurur. Elde meşale sahnesi. Bu da çok sarsıcı. Oliver Stone zaten savaş konusunda çok böyle sivri dilli bir yönetmendir her zaman. Doğum günü 4 Temmuz'da onundur. Tom Cruise'un belki de oynadığı en iyi 2-3 filmden biri bence.
Evet, hatırladım bak şimdi.
Çok sert, o da Vietnam Savaşı'nda sakat kalan bir askerle ilgiliydi hatırlarsan. Bu Platoon ama Vietnam'ın içine girerek eleştirisini gene yapıyor. Doğum günü 4 Temmuz'u da buraya alabilirdik aslında.
Olabilir.
Ama hani aynı yönetmen, mantalite aynı gibi. O sadece işin Amerika'daki travmasına odaklanıyor. Savaş sonrası travmasına odaklanıyor. Çünkü bu artık bilinen bir şey. Özellikle Amerika'da hani Irak Savaşı sonrasında da dönen gazilere ne diyelim yani
psikolojik yardım bulunuyor.
Bulunulmuyor. Bulunmaz. Hiçbir şey yapılmıyor.
Bunun tespiti ama 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor abi. Yani
tabii çoğu ülke bunu zaten yapıyor.
Yapıyor ama yani halen savaştan dönen o post-war trauma dedikleri savaş sonrası travma olaylarını düzeltebilecek düzgün bir sağlık prosedürünün Amerika'da bulunmamış olması. Evet, zaten yok. Bu gaziler tarafından.
En sık savaşa giren ülke de Amerika herhalde sürekli dünyada. Sürekli asker gönderiyor. Orayla burayla her yere asker gönderiyor.
Halinde.
O yüzden hani dönenlerin de sıkıntısı büyük. Savaşanların da sıkıntısı zaten büyük her savaşta. Bu Platon da bunu bayağı iyi yansıtıyor. Burada da zaten şeyi anlıyorsun aslında. Hani oraya gittiği zaman savaşın mantıksızlığını gören. Hani giderken büyük ideallerle giden. Ülkem için gidiyorum, şunu yapacağım, bunu
gittikten
yapacağım.
Gittikten sonra bunun için mi geldik?
İçine düştüğünde evet bunun için mi geldik? İşte karşı tarafı haklı görmeye çalışan.
Sen anlat, anlat. Gitti. Ekranımız gitti. Sen anlat, anlat.
Sen anlat.
Bu kadar. Sıradaki film.
Yani içine girdiklerinde, şiddeti gördüklerinde, hatta oradaki işte Vietnam halkının durumunu gördüklerinde o tarafa daha sıcak bakmaya başlayan askerleri görüyoruz. Kendi içinde çatışan askerleri görüyoruz. Birbirlerine ne kumpaslar yaptıklarını görüyoruz.
Evet, söyleyeceğim.
Orada çok böyle sert,
çok ilginç.
Yani hani fikir olarak çok sert mevzular var. Çok iyi bir film.
Yani birbirleriyle böyle olmaları gereken askerler böyle olmaya başlıyor. Savaşın travmatik
bayağı
kısmını da görüyorsun
yani. Yani. Evet. Olabiliyorlar kendi çıkarları için, kendi egoları için ya da kendi o anki statüleri, durumları için. Yıpranmasın diye herhangi bir şey. Sarsıcı.
Sarsıcı. Gene bir Vietnam menşeli değil mi? Vietnam'ı konu edinen Deer Hunter. 78 yapımı Michael Cimino.
Evet.
Yönetmenliğinden
okunuyor. Cimino diye okunuyor galiba. Cimino diye emin değilim ama.
Aksanım gene mazur görün.
Yok canım yani galiba ben de tam bilmiyorum. Eski yönetmendir, iyi filmleri vardır. Bu ama bence zirvesi adamın. Burada Robert De Niro oynuyor.
Genç hali.
Şey oynuyordu bir de.
Orta yaşlı hali.
Ya uf, o adamın adını işte ben hep unuturum biliyor musun? Christopher Walken.
Aa şey. Çok güzel dans eden.
Evet
dayı.
Dans eden abimiz. O da oynuyor.
Hatırladım işte Rus Rulet sahnesinde zaten o vardı.
Rulet sahnesinde o var. Buradaki olay bu Pensilvanya'da geçiyor. Bizim insanımız iyi bilir orayı ismini. Çok zikrediliyor bizde. oradaki hani küçük kasabada yaşayan işçi sınıfının kendi küçük dertleri var, hayatları var. Yani genel yukarıdan bakıldığında küçük belki de kendilerine göre çok büyük dertleri olan insanların bir savaş yüzünden o hayatlarından alınıp bir anda savaşın içine bırakılmalarını anlatan bayağı aslında bu da film çok sert bir film değil. Belli sahneler dışında o bahsi geçen meşhur Rus ruleti sahnesi iyi bir sahnedir bayağı bu arada. Sert sahneleri var. Ama yukarıda saydığımız bir Platon gibi,
kadar
bir Apocalypse Now gibi
sivri
o oranda
değil.
Karanlık bir ruh haline ya da sertliğe sahip değil. Karanlık bir film ama o sertlik de değil. Ama insan bünyesinde, psikolojisinde yarattığı sertliği çok güzel anlatıyor. Yani küçücük hayatları sen alıyorsun. Hiç bilmediği, istemediği, ilgilenmediği bir yere atıyorsun. Yani o kendi evine ekmek götürme derdinde olan adamların işte gece tek eğlencesi hani bütün gün çalıştık fabrikada gidelim. Dans edelim sevgililerimizle, eşlerimizle, iki bira içelim, evimize dönelim, yatalım, sabah gene fabrikaya gidelim diyen insanların savaştaki durumu. Güzel bir film. Hani bu da kültür aslında. Öyle bir izlemeyen varsa izlesin derim yani.
Evet, oyuncuları da güzel gayetten.
O oyuncuları iyi.
Benim de gözümden kaçan, aslında gözümden kaçmayan, yani bunu unutmuştum, sen hatırlattın bana. Macaristan'dan çıkmış en iyi uluslararası Oscar'ı kazandı.
Evet.
O yıl 2015 yılında. Son of Saul. Saul hani ruh değil de Saul.
Saul.
İsim olan Saul'da.
İsmi Saul.
Bu nedir?
Better Call Saul gibi.
Better Call Saul gibi.
Evet. Bu nedir? Son of Saul gene Hitler Almanya'sında geçiyor. Bir kamptaki Saul isimli bir adamın tanık olduğu bütün artık ne diyeyim yani hani insanlık ayıbı, trajedi,
hepsini
şiddet,
bir arada.
Vahşet yani her şeyi, topyekun gördüğü her şeyi yüzünde canlandırması film aslında. Hı-hı. Yani kamera çünkü genelde solu hiç bırakmıyor. Sol yanında. Nereye kamera oraya. Ama omuzun da gerçekten böyle hani bu üçüncü şahıs kamera oyunlarının bazıları çok yakın durur böyle.
O tam omuzun üstündür.
Omuz üstüdür. Kamera öyle ya da sole dönüyor. Mesela orada anlıyorsun inanılmaz kötü bir şey var. Yaşanıyor. Bir şeyler oluyor. Birinin ayağı sadece geçiyor. Kalanı görmüyorsun. Ne yapılıyorsa orada ama solu görüyorsun. Sol böyle
yüzündeki dehşeti görüyorsun.
Yüzündeki dehşeti görüyorsun. Burada bir oyunculuk şeyi var zaten. Yani solu oynayan Macar oyuncu gerçekten çılgın atmış yani. Hani
evet, Macaristan öyle filmleriyle gündeme gelen bir ülke değil diye biliyorum ama. Yani, dünya sineması ya da benim gözümün arkasından.
Bu kadar en azından değil. Var tabii Macar sinemasının iyi örnekleri var, ama bu gerçekten şey.
Sıyrılmış yani bu konu üzerinde en azından.
Çünkü hani şeydir artık bir yerden sonra belli coğrafyadan çıkan Nazi filmleri aslında biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Hı-hı. Hani bu çünkü çok büyük bir dram. Hı-hı. Hani biz ne yapsak yerler.
Tabii.
Var çünkü yani bu aşikar.
Hani yapılmış çok kötü örnekler de var yani.
Çok kötü örnekler var evet. Yani bu konuyu çok basit işleyen, hiçbir şekilde anlatamayan. Burada yönetmenin bir başarısı var, yaratıcılığı var. Yepyeni bir şey. Hani oyuncuya odaklanmak. Ben daha önce bu oranda bunu yapan bir film görmedim. Hani olanların böyle %10'unu 20'sini gösteriyor film boyunca. Gerçekten. Onun dışında solo seyrediyoruz. Ben fikir belki şu an biz anlatınca saçma sıkıcı geliyor olabilir. Ama orada izleyince öyle bitiyor değil. Yok izlemek oyuncu lazım. Kesinlikle. Çok tokat gibi film derler ya.
Tokat gibi bir başka filmde The Boy in the Striped pijaması evet, İngiltere'de.
Çizgi pijamalı çocuk diye de doğrudan çevrildi diye biliyorum.
Evet, televizyonda değil de böyle kablo kanallarında sürekli yayınlanan filmlerden birisidir. Karşınıza
İnanılmaz
çıkar.
Bir film.
İki çocuk. Biri İngiliz yok hayır. Tabii.
Nazi oğlanı.
Nazi oğlanı. İngiliz nereden çıktı? Bir Nazi oğlanı bir de Yahudi oğlanı.
İngilizce konuşuyorlar ya belki.
İngilizce
ondan
konuşuyorlar o yüzden kaldı. Bir de sonra düşündüm ki yani niye İngiliz çocuklar orada falan gibi sen düşündün de. Tellerin arasından konuşuyorlar ve arkadaşlıklarını görüyorsun ama bir yandan da hani çocuklara empoze edilmiş o büyük bilgilerin ne kadar çocuk ağzından çıktığında komik olduğunu görüyorsun. Yani ve üzücü olduğunu
metaforik
görüyorsun.
Metaforik anlatım konusunda bu da bayağı şey yoğun bir film. Hı-hı. Yani hani çocuklar Almanya'yla yani Nazilerle Yahudileri temsil ediyor zaten. Hı-hı. Ama çocukluklarını kaybetmemeleri süper. Hı-hı. Birbirleriyle dostlukları ama o bile bir yere kadar.
Evet.
Şimdi Nazi oğlanın egosunu görüyorsun belli bir yere kadar. Biz böyleyiz, biz şöyleyiz. Benim babam şöyle böyle. Hı-hı. Sen niye oradasın? Saçını kesmişler, bilmem ne yapmışlar. Yani böyle çok sarsıcı finali bunun da.
Evet. Tokatlayacak yani. Cinsten, ağlatacak cinsten.
Aman Allah filmlerden yani.
Bir sonraki lisedeki ikinci animasyonumuz olan Waltz with Bashir. Lübnan işgalini anlatıyor.
Lübnan işgalini anlatıyor. İsrail belgesel aslında. Hatta animasyon belgesel.
Hatta bir çizgi romandan uyarlama diye biliyorum.
Animasyon belgesel.
Animasyon belgesel.
Filmin yönetmenin başından geçiyor. Yani kendi hikayesi aslında. Hı-hı. Lübnan işgali sırasında asker. Kendisi düz asker.
Piyade.
Yani. Ve Lübnan işgali sırasında yaptırılanları, kendilerine dayatılanları, zorla yaptırılan şeyleri aslında animasyon dilini kullanarak gayet yetişkinlere yönelik bir şekilde tabii ki.
Çok metaforik anlatımları da var yani.
O da var. Çok sert görseller de var yani bir animasyon için. Çok sert. Ya bu da tabii ki çok şey.
Ben bunu
Persepolis gibi aslında.
Persepolis hani, gibi. Olarak. Bir arkadaşımın evinde hani işte film izleyelim ne izleyelim ya böyle bir film aldım DVD'den izleyelim. Ha animasyon mu koy izle deyip sonra çok pişman olduğum bir filmdi.
Evet.
Yani eğlenmeye geldik. Sen bizi burada hüngür hüngür ağlattın oldu. Evet, yani hüngür hüngür ağlatmıyor da yani sert yapısından dolayı. Ne izledim ben diyorsun. Tabii bir İsrail kökenli yönetmeninde böyle bir şey cesurca anlatıyor olması da takdire şayan. Çünkü açıkçası genelde kabul etmezler.
Yani dünya insanıymış.
Genelde böyle şeyleri kabul etmezler çünkü.
Evet.
Bu benim bilmediğim listeyi oluşturduğumuz sırada Hakan Beyciğim'in bana önerdiği ve sizin de burada öneriden sonra mutlaka izlemenizi gerektirdiğini düşündüğüm.
Filmi. Gürcistan filmi.
Gürcistan filmi ama şekilde dönem 1965 yani aslında Sovyet Rusya toprakları.
Sovyet Rusya'sı.
Father of a Soldier bir askerin babası. Aynen isimli film. Sen bana anlattın çok güzeldi. Ne hikayesi?
Bunun hikayesi şöyle. Cepheden bir tane genç bir arkadaşımız, kardeşimiz. Kardeş deyince sanki bizim savaşımız gibi oluyor değil mi?
Yani
bir genç.
Yakın toprak diyelim. Gürcistan.
Tamam. Yani bir genç ailesine mektup yolluyor. Ben vuruldum diyor. Hı-hı. Çok da güzel vuruldum diyor yani. Tedavi oluyorum diyor. Hastanede beni topluyorlar diyor. Yerini merini söylüyor ve hani mektup gittiğinde tabii ki anne ve babanın çiftçi olan anne ve babanın dramını görüyoruz, üzgünlüğünü görüyoruz ve baba, yaşlı bir baba, hı hı, cepheye askermiş gibi asker kıyafetleri buluyor bir şekilde ve cepheye gidip oğlunu o hastaneden alma çabası. Hı hı. Yani bu da aslında tabii ki birazcık propaganda kokan filmlerden evet. deriz ya o dönem için. Ama bunu böyle gözümüze hı. sokmadan yapıyor. İşin drama yanına çok odaklanıyor. Savaşın anlamsızlığını çok güzel incecik sahnelerle anlatıyor ve genelde bu coğrafyadan çıkan filmlerde bir doğallık vardır. Hı hı. Yani böyle hı hı. çok kurgusal gelmez insana izlediğinde. Sanki oraya bir belgeselci kamera hı hı. yerleştirmiş. Hı hı. O insanlar gerçekten o işleri yapıyor. Hı hı. Böyle bir hava var bu filmde. Yani bu da bulması biraz zor bir filmdir zor, herhalde diye düşünüyorum yani. Ama çok iyi torrent linklerim var siteleri. Ben size söylemiştim.
Yorumlarda Hakan Bey link atsın yazın.
Benden isteyiniz. Ben şey yaparım hallederim yani.
Bunun dışında paylaşacağımız bir tane de belgesel. Hatta belgeselimsi film. Ama belgesel tarafı daha ağır basan.
Yok ya film tarafı yok.
Böyle bir narratin var ya arkada. Hani sonuçta filme çekilmiş bir şey ya aslında.
Belgesel ama.
Belgesel. Hı-hı. Belgeselimsi film.
Yani şey hani demek... o şey unfood şey unseen footage falan derler ya böyle tamam, tamam. öyle görüntüler Peter Jackson yapımcısı. Hı-hı.
They shall evet. not grow old.
Evet. Asla yaşlanmayacaklar.
Birinci Dünya Savaşı'ndaki gazetecilerin, askerlerin
Yeni Zelanda askerleri.
Yeni Zelanda askerlerin özellikle. İşte dönemin teknolojisiyle çekilmiş videoları Peter Jackson alıyor yeni bir teknolojiyle elden geçiriyor. Hem işte 4K çözünürlüğe yükseltiyor, hem renklendiriyor, hem seslerini yerleştiriyor.
Ve çok farklı bir fikirle yola çıkıyor Hı-hı. aslında. Çok genç insanları savaşa alıyorlar tabii ki Hı-hı. o dönemde. Yani artık hani hiçbir reşit değil neredeyse. 14 yaşında, 15 yaşında da var. 16-17 öyle bir skala var. Aslında oyun oynamaları, gezmeleri, Hı-hı. eğlenmeleri gereken yaşta çok kötü bir savaşın içine atıldıkları için cephede bile olsalar o korkunç savaşta bile eğlenmeye çalıştıklarını gösteriyor belgesel. Hı-hı. Ta ki büyük bir cephe savaşı gelene kadar. Ve o geldiğinde aslında hiçbir şeye hazır olmadıklarının kanıtı olan inanılmaz üzücü görüntüler çıkıyor. Titremeleri, gözleri hani gondol misketi derler ya böyle Hı-hı. kocaman kocaman açılıp şapşal şapşal etrafa bakmaları. Yani sonu çok kötü zaten çok rahatsız edici görüntüler var ama fikir mükemmel, Hı-hı. üzücü. Üzücü. Çok da sarsıcı bir belgesel. Çok da tertemiz yani. Hani görüntüler nereden bulunmuş, nasıl böyle temizlenmiş.
Peter Jackson artık orada...
Peter Jackson gerçekten yani hani keşke biraz daha böyle belgesel de yapsa ya. Hı-hı. Hani filmlerine tamam çok seviyoruz adamını ama...
Ama yıllardır ses çıkmayan sonra bir çalışmasından beri birazcık küsmüş gibi de hissediyorum ben. Yaptığı kimin şey çok küsmüş? Yaptığı şey çok beğenilmedi. O da farkında büyük ihtimalle bunun.
Ama o güzel değil o kadar.
Ya Hobbitler güzel değildi yani. Şimdi yani. Otom doğru koşun. Farklı yani. Şimdi bu They Shall Not Grow Old'da yaptığı yeni bir teknoloji ve teknolojinin sahibi diyebiliyorum kendi.
Evet evet yani. Kendi tamamen prodüksiyon ondan çıkıyor. Aynen, yani. Aynen, teknolojinin yani. Keşfi. Hı. Muhtemelen o Weta Digital's.
İşte bunlar kameraları da çok yüksek evet. çözünürlüklü kameralarla çalışıyorlar
şirketi,
ya.
Kendi şirketi sayesinde
belki böyle bir sonraki şey adımlara, sonraki filmlerine kendisi için bir çalıştırma süreci de olmuş olabilir.
Bu ama yakın tarihli olduğu için çok rahat bulabileceğiniz bir belgesel bu arada. 2018 diye biliyorum.
2018 olması
öyle,
lazım.
Öyle olması tabii. lazım. Çok rahat bulunuyor. Direkt tavsiye yani.
Peki bu listeyi almadığımız benim şimdi aklıma gelen alakasız Pan'ın Labirentini bu listeye alabilir miyiz sence?
Pan'ın Labirentini alırız aslında. Kıyıdan köşeden çok güzel. Yani o savaş travmasının, Hı-hı. savaştaki kayıp işte neydi kızımızın adı bak unuttum.
Onu düşünüyorum da yönetmen geliyor ismi aklıma. Del Toro.
Del Toro zaten. Del Toro'nun en iyi filmi değil Burak. Bence son 10-15-20 kaç yılsa işte o 20 yılın en iyi 3-5 filminden biri bana göre evet. Pan'ın Labirent.
İspanya'daki iç savaş. Franco'nun o işte evet. komünistlerle faşistlerin arasındaki savaşı anlatan dönemde. Ormanda fantastik bir yaratık olan Pan'la karşılaşıp bir tür maceraya çıkan kızı anlatıyor.
Aslında kızın bütün travmasını hayal gücüne yansıtarak yani travmasından daha doğrusu kurtulması gibi yorumlayabiliriz filmi.
Şimdi burada hani hep savaşlar burada 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı diye bahsettik ya sonuçta burada bir iç savaş var. Bu da İspanya'nın zamanı.
Savaşın her türlüsü dram ve
dram zaten.
Ölüm kokuyor yani hiçbir hangi savaştan
fayda gelmiş. Alakası aklıma geldi listeye almadık aklımıza gelmemiş. Doğru, kesin yorumlarda güzel, da yazılabilecek
güzel,
bir şeydi.
Güzel bir anı olmuş evet.
Onu böyle de analım araya da sıkıştıralım Pan'ın Labirentini.
Evet kesinlikle.
O zaman bu kadar.
Güzel fena liste olmadı izlemeyen yani
çok
varsa.
Çok güzel liste oldu. Gayet güzel liste oldu ya. Benim de gözümden kaçanlar vardı. Onları da eklemiş oldum.
Evet.
Tamam mıyız?
Bence tamamız.
Yeter bence de o zaman.
Bence de yeter.
O zaman şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Efendim başka videolarda tekrar karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.